Hayal et, milyonlarca lira harcayıp son teknolojiye dijital bir kale inşa ediyorsun ama ön kapıyı ardına kadar açık bırakıyorsun.
Hatta kapıya bir de hoş geldiniz tabelası asıyorsun, değil mi?
Aynen öyle. Çoğumuzun dijital dünyada yaptığı şey tam olarak bu aslında. Hele de bugün, yani 7 Mayıs 2026 Dünya Parola Günü'nde bu ironi daha da yüzümüze çarpıyor bence.
Kesinlikle.
Bu derinlemesine incelemede ESET ve NordPass'in son raporlarını masaya yatıracağız ve dijital kimliğinin neden hala böyle pamuk ipliğine bağlı olduğunu senin için deşifre edeceğiz.
Çok önemli bir konu bu.
Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Sürücüsüz araçları, işte yapay zekayı falan konuştuğumuz bu çağda nasıl oluyor da güvenlik alışkanlıklarımız hala taş devrinde kalabiliyor?
Ya çünkü insan psikolojisi teknolojinin hızına pek yetişemiyor açıkçası. Hani NordPass verilerine göre inanması güç ama dünyada hala en çok kullanılan parola 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Gerçekten mi? Hala mı ya?
Evet, hala. Hemen arkasından da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve admin geliyor. Yani sistemin doğası gereği güvenli olduğunu varsayıyoruz ama o kalenin anahtarı insan doğasının zayıf hafızasına emanet edildiğinde çöküş başlıyor maalesef.
Ya bu durum şey gibi, son teknoloji akıllı bir ev alıyorsun ama evin anahtarını paspasın altına koyuyorsun. Üstüne bir de neon tabelayla işaret ediyorsun yani. Birçok platform nasıl hala 6 haneli basit dizilere izin veriyor, aklıma almıyor.
Çok doğru bir benzetme. İzin veriyorlar çünkü kullanıcıyı yormak istemiyorlar.
Peki bu kadar basit dizileri kırmak siber saldırganların ne kadar vaktini alıyor? Yani bu kaba kuvvet, brute force dedikleri saldırılar tam olarak nasıl çalışıyor?
Kritik risk seviyesi diyoruz buna ve bir saniyeden bile kısa sürüyor, inanır mısın?
Yok artık, bir saniye mi?
Evet. Bak, kaba kuvvet saldırısı elinde böyle maymuncukla kapı kilidi açmaya çalışan bir hırsız gibi düşünme. Bu devasa işlem gücüne sahip bir süper bilgisayarın evrendeki tüm olası anahtar kombinasyonlarını aynı anda denemesi demek.
Ve doğru olanı şıp diye buluyor o zaman.
Aynen öyle. 6 haneli sadece rakamlardan oluşan bir parola bu makineler için bir engel falan değil, sadece saniyelik bir işlem adımı.
Yani sistemler bu basit parolalara izin verdiği sürece biz de hafızamızı yormamak için en kolay yolu seçmeye devam ediyoruz. Sonra da o meşhur kimlik avı, yani phishing saldırılarına kurban gidiyoruz.
Tam isabet.
Biri bize bankamızdan gelmiş gibi sahbi bir e-posta atıyor. Zaten zayıf olan parolamızı kendi ellerimizle teslim ediyoruz adamlara.
İşte tam da bu insan zafiyeti yüzünden finans sektörü olayı bireylerin inisiyatifine bırakmaktan vazgeçti. Sistemik bir çözüme geçtiler.
Nasıl bir çözüm bu?
Burada büyüleyici olan şey şu aslında. Avrupa'da Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ya da kısa adıyla PSD 2 diye bir regülasyon var. Bu kural sayesinde finansal işlemlerde çok faktörlü kimlik doğrulama, yani MFA, standart hale geldi.
Hani şu telefonumuza kod falan gelen sistemler.
Ha kendisi. Sadece bir şifreyi bilmek artık o kapıyı açmıyor. Yüz, parmak izin veya telefonuna gelen anlık bir kod gibi ekstra bir faktör zorunlu artık.
Peki bankalar MFA'in standart olması gerektiğini biliyorsa neden kullandığımız o diğer sayısız uygulama bizi bu zafiyetle baş başa bırakıyor? Neden hepsi zorunlu kılmıyor bunu?
Bak, bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu açık tüm dijital hesaplarımız için devasa bir risk yaratıyor aslında. Cevap ise çok basit. Sürtüşme ve maliyet.
Nasıl yani?
Kullanıcıyı kaçırmamak için mi? Yani birçok platform sırf sen uygulamaya girerken fazladan 2 saniye kaybetme ve kullanıcı deneyimin bozulmasın diye senin güvenliğinden taviz veriyor.
Anladım. O zaman sistemler MFA'yı her yerde zorunlu kılana kadar senin, yani dinleyicimizin, kendi savunma hattını kurması şart. ESET uzmanlarının raporundaki hayatta kalma rehberine bakalım biraz.
Kesinlikle çok kritik adımlar var orada.
Karmaşık şifreleri akılda tutmamak için parola yöneticisi kullanın diyorlar mesela. Ama benim burada sana bir itirazım var.
Nedir?
Tüm şifrelerimi tek bir yere koymak hackerlar için her kapıyı açan devasa bir ana anahtar yaratmak anlamına gelmiyor mu? Neden güveneyim ki buna?
Çok mantıklı bir şüphe bu. Dışarıdan bakınca harbilen de tüm yumurtaları aynı sepete koymak gibi görünüyor.
E öyle değil mi?
Değil işte. Parola yöneticilerinin çalışma mekanizması sandığımızdan çok farklı. Şifrelerin bu şirketlerin sunucularında açıkça durmaz. Cihazında yerel olarak askeri düzeyde şifrelenir.
Yani veri tabanı çalınsa bile bir işe yaramıyor.
Aynen öyle. Siber saldırganların göreceği tek şey anlamsız bir karakter çorbası olur. Bunu çözebilecek tek anahtar sadece senin bildiğin o ana paroladır. En büyük avantajı da her platform için ayrı ayrı 20 haneli şifreler üretebilmesi.
Bu mekanizma gerçekten rahatlatıcıymış. Peki ya dışarıdayken kafelerde falan bağlandığımız şu ücretsiz Wi-Fi ağları? Raporlarda bunlardan da kesinlikle uzak durmamız gerektiği söyleniyor.
Şöyle düşün, halka açık bir Wi-Fi ağına parolanı girmek, kalabalık bir kafenin ortasında banka şifreni avaz avaz bağırmaya benzer.
O ağdaki herhangi biri beni dinleyebilir yani.
Gördüğünde veya bir VPN kullandığında o bağırış mühürlü bir zarfa dönüşür. Verilerin şifrelendiği için sadece alıcı onu okuyabilir.
Tabii bir de kafenin köşesinden ekranını dikizleyen o meraklı gözler var. Omuz sörfçüleri diyoruz onlara. Fiziksel tehlikeler yani.
Evet, onlara karşı da bilgisayar ekranına bir gizlilik filtresi takmak çok pratik bir çözüm. Son olarak raporların altını çizdiği hesap hijyeni diye bir kavram var.
Hesap hijyeni mi? O da nedir?
Bu siber güvenliğin unutulan çocuğudur aslında. Liseyken açtığın ve yıllardır girmediğin o eski forum sitesi veya e-posta adresi var ya.
Hepimizin vardır öyle hesapları.
İşte o sitelerin güvenlik sistemleri güncellenmediği için sızma noktası haline geliyorlar. Hackerlar o eski hesabı kırıp senin şu anki hayatına giden bir arka kapı olarak kullanabiliyor.
Özünde dijital güvenliğin en basit kuralı şu, saldırganın işini mekanik olarak zorlaştır, değil mi?
Kesinlikle öyle.
Parola yöneticisiyle, MFA ile veya şifreli bağlantılarla saldırganların işini yavaşlat ki günlük hayatında kimlik avı saldırılarına karşı en güçlü zırhını giymiş ol.
Sen dijital kapına sağlam kilitler takarsan hırsız uğraşmak yerine bir sonraki kolay hedefe geçecektir çünkü.
Çok doğru. Bugün basit bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifresinin ötesine geçtik. Fakat tüm bu MFA sistemleri falan derken yüzümüz veya parmak izimiz en büyük şifremiz haline geliyor yavaş yavaş.
Evet, biyometrik verilerimiz.
Bu da bizi kaynak materyalin ötesinde çok daha ürpertici bir soruyla baş başa bırakıyor bence. Ya bir gün dev şirketlerin veri tabanları hacklenir ve biyometrik verilerin çalınırsa?
İşte bu gerçekten korkutucu.
Öyle. Ele geçirilen bir parolayı saniyeler içinde değiştirebilirsin. Ama çalınan parmak izini nasıl değiştireceksin?